Ayrım 9 ama 877. gece olunca küçük Dünyazat büzülüp kaldığı halının üzerinden ayağa kalkmış ve kız kardeşini öperek ona "Ey Şehrazat, lütfen sözünü etmiş olduğun öyküyü bize çabucak anlat. Büzüleyha Sultan kimdir?" demiş. Şehrazat da "Tüm dost yüreğim ve bu soylu davranışlı şaha yaraşan saygıyla" demiş ve şöyle anlatmaya başlamış. Şam hükümdarının veziri efendisine anlatmakta olduğu öyküsünü şöyle sürdürmüş. "Hocalarım sayesinde sultanım, zamanın tüm bilimlerini ve de dilimizin bütün lehçelerini ve de Farisi, Yunanca, Tatarca, Kürtçe, Hint ve Çin dillerinde konuşmayı öğrenince ve hocalarımın harika yöntemleri sayesinde bütün öğrendiklerime sahip olunca babam bahtımdan yana artık içi rahatlayarak tüm yaratıkların yaşamının bir süresi olduğu gibi kendi yaşamanın da takdir olunmuş sonunun geldiğini acı duyarak anlamış. Tanrı'nın rahmetine kavuşmadan önce beni yanına çağırdı ve bana, "Oğlum, işte ayırıcı güç yaşamla bağımı koparıyor. Sen de yaşamını yöneten biri olmadan olayların denizinde yol alacaksın. Ama seni yalnız bırakıp giderken edindiğin eğitim sayesinde uygun talihin gelişini çabuklaştırmayı bileceğin için teselli buluyorum. Bununla birlikte çocuğum, Adem oğulları içinde hiç kimse bahtın kendisi için ne saklamakta olduğunu bilemez. Ve talih kitabının hükümlerine karşı hiçbir önlem kâr etmez. Böyle olunca çocuğum, zamanın sana karşı dönüşüm göstereceği bir gün gelebilir ve yaşamın kararabilir. O zaman yapacağın tek şey bu evin bahçesine gelerek bildiğin koca ağacın ana dalına kendini asmaktır. Seni bu kurtarır" dedi. Babam bu garip sözleri söyledikten sonra bana daha fazla bir şeyler söyleyecek ya da aynı nasihati tekrarlayacak zaman bulmaksızın Tanrı'nın rahmetine kavuştu. Ben tüm cenaze merasimi ve matemli günler boyunca bütün yaşamı süresince bilge bir kişi olarak tanınan ve Allah korkusuyla dolu olan babamın bu garip sözlerini düşündüm durdum. Hiç durmadan kendi kendime, nasıl oluyor da babam kutsal kitabın hükümlerine aykırı olarak bana işler ters giderse yaratılanların efendisini seveceğine sığınacağıma kendimi asarak öldürmemi nasihat ediyor. Bu anlaşılmaz bir şey deyip duruyordum. Sonra yavaş yavaş bu sözlerin anısı kafamdan silindi ve zevk içinde yaşamayı ve hovardaca harcamayı sevdiğimden bana düşen hatırı sayılır miras elime geçer geçmez kendimi bütün varlığımla doğal eğilimlerime kaptırdım. Yıllarca çılgınlığın ve savurganlığın bağrında yaşadım ve sonunda bana kalan tüm serveti yiyip bitirdim ve bir gün anamın karnından yeni doğmuşçasına çırılçıplak uyandım. Parmaklarımı ısırarak kendi kendime, "Ey Abdullah'ın oğlu Hasan, işte kesinlikle zamanın hainliğinden değil, kendi hatan yüzünden sefalete düştün ve sana emlak olarak sadece bu evle bu bahçe kaldı. Bir süre daha yaşamını sürdürmek için bunları satmak zorundasın. Bunları izleyerek dilencilik derekesine düşeceksin. Çünkü arkadaşların seni terk edecekler. Hiç kimse de kendi elleriyle evini göçüren kişiye yardım etmez" dedim. O zaman babamın son sözleri aklıma geldi ve bu kez "Kuşkusuz, yollarda sadaka dilenmektense insanın gidip kendini asması daha doğrudur" diyerek o sözleri haklı buldum. Böyle düşünerek uzun bir urgan alıp bahçeye indim. Kendimi asmaya kararlı, söz konusu ağaca doğru yöneldim ve koca dalı buldum. Ve eski ağacın ayak ucuna üst üste iki kaya koyarak üzerine çıktım. İpin bir ucunu ona bağladım. Öbür ucuyla da çabuk sıkışan bir düğüm yaptım ve boynuma geçirdim. Yaptığım işten dolayı Tanrı'dan bağışlanma dileyerek iki kayanın üzerinden kendimi yere fırlattım. Böyle boynum sıkışmış olarak ağaçtan sallanıp dururken benim ağırlığıma dayanamayan dal çatırdadı ve gövdeden koptu. Ben de onunla birlikte yaşam beni terk etmeden baygın yere düştüm. İçinde bulunduğum baygınlıktan kendime gelince ve de ölmemiş bulunduğumu anlayınca onca gayret harcamama karşın bu başarısız sonuç çok onurumu kırdı. Aynı şeyi tekrarlamak için ayağa kalktığım sırada ağaçtan bir taşın düştüğünü gördüm ve bu taşın toprak üzerinde yanan bir kömür gibi parlamakta ve üzerine düştüğü toprağın bu parlak taşlarla dolu olduğunu ve de bunların tam da dalın kırıldığı yerden hala düşmekte olduğunu gördüm. O zaman iki iri kayanın üzerine çıktım ve dalın koptuğu yere yakından baktım. Ve gördüm ki burada kopan dalın geri kalan kısmı değil, elmas, zümrüt ve diğer her renkten değerli taşların içinden düştükleri bir oyuk vardı. Bunu görünce sultanım, babamın sözlerinin gerçek anlamını kavradım. Sahici bir değerlendirmeyle babamın benim kendimi asıp öldürmeyi istediğinden değil, Sadece dalın benim ağırlığıma dayanamayarak kırılacağını ve kötü günleri tasarlayarak benim için yaşlı ağacın gövdesine yerleştirdiği definenin ortaya çıkacağını bildiğinden dolayı kendimi asmamı nasihat ettiğini anladım. Yüreğim sevinçle ferahlamış, evde bir balta aramaya koştum ve dalın kırılan yerini genişlettim. Yaşlı ağacın tüm gövdesinin oyuk ve dibine kadar yakut, elmas, firuze, inci, zümrütle ve her türden kara ve deniz cevherleriyle dolu olduğunu gördüm. O zaman Tanrı'ya hayırlarından dolayı şükrederek ve yüreğimde benim çılgınlıklarımı tasarlayarak bu beklenmedik mutluluğu hatırlayan babamın anısını kutsayarak durdum ve saygınlık ve ağırbaşlık donanmış bir adam olmaya karar verdim. Başlangıç için artık benim çılgınlıklarıma tanıklık etmiş bulunan bu kentte uzun uzadıya yaşamak istemedim. Ve Acem ülkesine benim için karşı durulmaz bir çekicilik taşıyan ve babamın ruhun bütün zarafetlerinin ve yaşamın tüm tatlılıklarının kendisinde toplandığından sık sık söz ettiği ünlü Şiraz kentine gitmeye karar verdim. Kendi kendime "Ey Hasan, bu Şiraz kentinde bir cevahir taciri gibi yerleş ve orada dünyanın en hoş adamlarıyla tanış. Acemce konuşmayı da bildiğinden bu senin için hiç de güç olmayacaktır." diyordum. Hemen yapmayı kararlaştırdığım şeyi yerine getirdim. Tanrı da bana güvenlik bağışladığından uzun bir yolculuktan sonra kazasız belasız o zaman büyük hükümdar Sabur Şah'ın hükmetmekte olduğu Şiraz kentine ulaştım. Kentin en çok tutulan hanına inip orada güzel bir oda kiraladım. Ve dinlenmek için vakit yitirmeksizin yeni ve çok güzel urbalar giyerek yolculuk urbalarımı değiştirdim. Güzelliğiyle ruhumu heyecanlandıran ve kendimi ibadetin esirmesine kaptırdığım büyük Çinili camiden çıkmakta olduğum sırada Sabur Şah'ın vezirlerinden bir vezirin bana doğru gelmekte olduğunu gördüm. O da beni gördü ve sanki bir melekmişim gibi beni seyre koyuldu. Sonra yanıma yaklaşıp bana, "Ey gençlerin en güzeli, sen nerelisin? Çünkü urbalarından anlıyorum ki kentimizin yabancısı bulunuyorsun," dedi. Önünde eğilerek, "Ben Şamlıyım efendim. Ve Şiraz'da burada oturanlardan feyz almaya geldim," dedim. Vezir de benim sözlerimi işiterek hatırı sayılır kertede sevindi. Ve beni kollarında sıkarak bana, "Ağzından ne güzel sözler dökülüyor oğlum, sen kaç yaşındasın?" diye sordu. Ben de, "Kölen 16 yaşındadır," diye yanıt verdim. O Lut oğullarından gelme olduğu için daha da memnun olarak bana, "Güzel yaştır bu evladım, güzel yaştır. Yapacağın daha iyi bir şey yoksa benimle birlikte saraya gel. Sana Cemal aşığı olan şahımıza tanıtayım da, Cemal aşığı, güzel yüzleri seven anlamında. Mabeyincilerin arasına katıl. Kuşkusuz sen tüm mabeyincilerin gururu ve başlarının tacı olursun," dedi. Ben de kendisine, "Başım üzerine, gözüm üzerine işittim ve itaat ettim," dedim. O zaman beni elimden tuttu. Şuradan buradan konuşarak birlikte yol aldık. O da benim kendi dilim olmayan Farsçayı kolaylıkla ve tertemiz bir lehçeyle konuştuğumu görmekle çok şaşırıyor ve yüzümün güzelliğine ve inceliğine hayran oluyordu. Ve de bana, "Vallahi eğer Şam'ın bütün gençleri senin gibiyse bu kent cennetin bir bölgesidir ve Şam'ın üzerinde görülen gök parçası cennetin kendisidir," diyordu. Böylece Sabur Şah'ın sarayına geldik. Beni orada Şah'a tanıttı. O da yüzüme gülerek bana, "Şam'ın güzel yüzlüsü benim sarayıma hoş gelmiştir," dedi. Ve de bana, "Senin adın ne ey güzel delikanlı," dedi. Ben de, "Kölen Hasan'dır ey zamanın şahı," diye yanıt verdim. Hükümdar beni böyle konuşurken işitince gönlü açılıp ferahladı ve bana, "Hiçbir at bir yüze bu denli yaraşmaz ey Hasan," dedi. "Ve gözlerim seni her gün görerek şenlensin diye seni mabeyinci yapıyorum," diye ekledi. Şah'ın elini öpüp bana gösterdiği iyiliğe teşekkür ettim. Vezir beni alıp götürdü, giysilerimi değiştirdi ve bana kendi eliyle saray görevlisi urbası giydirdi. Sonra bana mabeyincilik görevimle ilgili ilk davranış dersini verdi ve de beni koruması altına aldı. Ben de onun dostu oldum. Kendi bakımlarından hepsi de genç ve çok güzel olan öteki mabeyinciler de benim dostum oldu. Ve yaşantım daha ilk anlardan başlayarak bana bunca neşe veren bu sarayda ince zevkler içinde geçmeyi vaat ediyordu. O zamana kadar sultanım, yaşamımda kadın hiç yer almamıştı. Ama kısa bir süre sonra bir kadın ortaya çıkmakta gecikmeyecek ve onunla birlikte yaşamımda da karmaşıklıklar başlayacaktı. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 878. gece olunca demiş ki, "O zamana kadar sultanım, yaşamımda kadın hiç yer almamıştı. Ama kısa bir süre sonra bir kadın ortaya çıkmakta gecikmeyecek ve onunla birlikte yaşamımda da karmaşıklıklar başlayacaktı." Gerçekten hemen size söylemeliyim ki sultanım, daha ilk günden başlayarak koruyucum bana, bil ki sevgili çocuk, 12 odada yaşayan tüm mabeyincilere, tıpkı saraydaki tüm ileri gelenler, subaylar ve muhafızlar gibi sarayın bahçelerinde belli bir saatten sonra dolaşmaları yasaklanmıştır. Çünkü o saatten başlayarak gelip hava alsınlar ve aralarında konuşsunlar diye bahçeler haremdeki kadınlara ayrılmıştır. Ve eğer herhangi bir kimse talihsizlik eseri bu saatlerde bahçede görülürse başını tehlikeye sokar dedi. Ben de kendimi bu tehlikeye atmayacağıma dair ona söz verdim. Bir akşam bahçenin serinliği ve havanın tatlılığı dolayısıyla bahçedeki peykelerden birinde uyuyakalmışım. Orada öylece ne kadar uyuyakaldığımı bilmiyorum. Uykumda, "Oh, bu bir melek, bir melek bu ve de ne kadar güzel, ne kadar güzel" diğer kanat sesleri duydum. Ansızın uyandım ve de karanlıktan başka bir şey görmedim. Bir rüya gördüğümü düşündüm. Bu saatte bahçelerde görülürsem şahta ve vezirinde uyandırdığım ilgiye karşın başımı kaybedeceğimi anlayarak çok korktum. Bu fikirle şaşkınlığa düşerek bu yasak yerde görülmemek için iki ayağım üzerine dinelip saraya doğru koşmak için can havliyle yerimden fırladım. Ama gölgelik ve sessiz bir yerden birdenbire ve sesinin olanca alaycı edasıyla "Nereye, nereye, ey uykudan uyanmış güzel" diyen bir kadın sesi duydum. O zaman sanki haremdeki bütün muhafızlar peşime düşmüş gibi alabildiğine heyecanlanarak ve saraya dönmekten başka hiçbir şey düşünmeyerek bacaklarımı rüzgara vermek istedim. Ama henüz birkaç adım atmış bir bahçe yoluna saparken bir bulutun altından çıkan ayın ışığında beliren güzel ve beyaz yüzlü bir kadın gördüm. Ayakta durmuş, iki iri aşık ceylan gözüyle önümde duruyor ve bana gülüyordu. Tavrı görkemliydi, duruşu da şahane ve Tanrı'nın göğünde parlayan ay onun yüzü kadar parlak değildi. Ben de kuşkusuz cennetten inmiş bulunan bu görünüm karşısında durmaktan başka bir şey yapamadım. Kafam karmakarışık, başımı önüme eğdim ve saygı duruşuna geçtim. Bana incelikle dolu sesiyle, "Böyle koşarcasına nereye gidiyorsun gözümün nuru? Kim seni böyle kaçmaya zorluyor?" dedi. Ona, "Sultanım, böylece çabucak uzaklaşmak istememin nedenlerini bilmezden gelemezsin. Gerçekten günün belli bir saatinden sonra erkeklerin bahçelerde eğleşmesinin yasaklanmış olduğunu ve bu yasağa uymayanların başlarını yitireceklerini bilmen gerek. Bundan dolayı lütfen bana izin ver de muhafızlar beni görmeden önce çekip gideyim" diye yanıt verdim. Genç soylu kadın gülmesini sürdürerek bana, "Ey yürek Meltemi, çekilmek için biraz geç kalmışsın. Senin sözünü ettiğin vakit çoktan geçti. Sen kendini kurtarmayı arayacak yerde, senin için kutsanası bir gece, bembeyaz bir gece olacak bu geceyi burada geçirsen daha iyi edersin" dedi. Ama ben artık iyice heyecanlanmış ve baştan aşağı titreyerek kaçmaktan başka bir şey düşünmüyor ve çaresiz mahvoldum. "Ey iyi yüreklilerin kızı, ey sultanım, kim olursan ol, güzelliğinin çekiciliğiyle ölümme neden olma" diyerek sızlandım ve kaçmak istedim. Ama o sol kolunu uzatarak beni engelledi ve gülmesini keserek, "Öyleyse bana bak, genç budala, ve söyle bana bakayım. Acaba geceler boyu benden daha güzel ve daha genç bir kadına rastladın mı? Ben ancak 18 yaşındayım ve daha hiçbir erkek eli bana dokunmadı. Yüzüme gelince hiç de bakılmayacak kadar çirkin değil ve sana rastlayasıya kadar hiç kimse onu görmüş olmakla övünemez. Eğer hala kaçmak istiyorsan bana müthiş hakaret etmiş olursun" dedi. Ben de ona, "Ey sultanım, kuşku yok ki sen güzelliğin dolunayısın ve her ne kadar kıskanç gece güzelliğinin bir bölümünü gözlerimden çalıyorsa da görebildiğim kadarı beni büyülemeye yeter. Ama yalvarırım sana, kendini bir an için benim yerime koy. O zaman durumun ne kadar hazin ve de tehlikeli olduğunu anlarsın" dedim. Bana, "Yüreğimin çekirdeği, durumunun gerçekten çok nazik olduğunu kabul ediyorum. Ama onun nezaketi kaçtığın tehlikeden değil, ona neden olan şeyden dolayıdır. Çünkü sen benim kim olduğumu ve saraydaki durumumun ne olduğunu bilmiyorsun. Seni kaçıran tehlikeye gelince, seni korumam ve himayem altına aldığıma göre gerçekten senden başkası için söz konusudur" diye yanıt verdi. Ve "Hadi bana adını söyle, kimsin sen ve saraydaki görevlerin nedir" diye sordu. Ben de, "Sultanım, ben Sabur Şah'ın yeni mabeyincisi ve Sabur Şah'ın vezirinin gözdesi Şamlı Hasan'ım" diye yanıt verdim. Kız, "Ha, demek ki sen Lutların evladının beynini sarsan şu güzel Hasan'sın, öyle mi? Bu gece tek başıma sana sahip olmak ne büyük mutluluk sevgili çocuk. Gel hayatım, gel ve bu tatlı ve hoş anları azap veren düşüncelerle acıya boğma" diye haykırdı. Böyle konuşarak beni zorla kendine çekti ve yüzünü benim yüzüme sürttü ve dudaklarını ihtirasla dudaklarıma bastırdı. Ben de sultanım, başıma böylesi bir serüven ilk kez gelmesine karşın bu dokunuşla babasının yavrusunun dehşetle canlandığını hissettim. Kendinden geçen genç kızı taşkınlıkla kucaklayarak yavruyu çıkardım ve onu yuvaya doğru yönelttim. Ama onu görünce genç kız heyecanlanacak ve tutuşacak yerde birden kendini kollarımdan kurtardı ve bir korku çığlığı atarak beni kabalıkla itti. Yavruyu yerine yerleştirecek zamanı ancak bulmuştum ki birdenbire bir gül fidanının ardından bize doğru koşan ve kahkahadan kırılan 10 genç kızın ortaya çıktığını gördüm. Onları görünce sultanım her şeyi gördüklerini ve işittiklerini ve söz konusu genç kızın benimle eğlendiğini ve hiç kuşkusuz beni arkadaşlarını güldürmek üzere sadece alay olsun diye kullandığını anladım. Ve zaten göz açıp kapayasıya kadar geçen bir sürede bütün genç kızlar yöremi çevirmiş ve evcilleştirilmiş dişi geyikler gibi gülerek sıçramaya başlamışlardı. Kopardıkları kahkahalarla bana muziplik ve merakla ışıldayan gözlerle bakıyorlar ve beni bu hale getirene "Ey kardeşimiz Hayriye, ne harikasın sen, ne harika, yavru ne kadar güzel ve canlıydı" diyorlardı. Ve bir diğeri de "Ve de hızlı" diyor ve bir başkası "Ve de kızgın", bir diğeri "Ve de çapkın", bir başkası da "Ve de büyüleyici", bir başka kız da "Ve de iri", bir diğeri "Ve de sağlıklı" ve bir diğeri "Ve de müthiş", bir başkası "Ve de şaşırtıcı" ve bir başkası da "Bir sultan gibi" diyorlardı. Oracıkta ben sıkıntı ve zihin karışıklığının sınırına ulaşmışken bitip tükenmez kahkahalar atıyorlardı. Sıkılıyordum sultanım. Çünkü tüm yaşamımda hiçbir kadın yüzüne bakmamış ve kadınlar topluluğu içinde bulunmamıştım. Ve onlar orada hiçbir edepsizlik sannamesinde, edepsizlik sannamesi bahname yerine kullanılmış, örneği görülmemiş bir utanmazlık ve küstahlık içinde bulunuyorlardı. Ve ben orada onların çılgınlıklarının ortasında burnum ayaklarıma kadar uzamış bir budala gibi duruyordum. Ama birdenbire gül fidanlarının ardından yeni doğan bir ay gibi görünüşü hemen tüm gülmeleri ve tüm alayları durduran 12. bir genç kız ortaya çıktı. Güzelliği her şeye egemen oluyor ve geçerken çiçekler saklarında eğiliyorlardı. Topluluğumuza doğru ilerledi ve yaklaşmasıyla ona yer açtılar. Uzun uzadıya yüzüme baktıktan sonra bana, "Hiç kuşku yok Geşamlı Hasan, senin gözü pekliğin büyük bir gözü peklik ve şuradaki genç hanıma saldırışın cezalandırılmanı gerektiriyor. Oysa gençliğine ve güzelliğine yazık değil mi?" dedi. O zaman bütün bu serüvenden sorumlu ve adı Hayriye olan genç kız ileri çıkıp bu konuşmayı yapanın elini öptü ve ona "Ey Züleyha Sultanımız, senin değerli yaşamın üzerine yalvarırım. Onun biraz önceki davranışı azgınlığının kanıtı değildir. Bahtı da senin ellerindedir. Biz bu güzel saldırgana bakire genç kızlara karşı nahoş davranışından dolayı bu defalık yardım edelim" dedi. Züleyha diye adlandırılan kız da bir an düşündükten sonra "Pekala. Madem ki saldırısına hedef olan sen, onun için araya giriyorsun, bu defalık kendisini bağışlayalım. Başı kurtulsun ve içinde bulunduğu tehlikeden yakayı sıyırsın. Ve onu kurtaran genç kızları unutmaması için de bu gece yaşadığı serüveni onun için biraz daha hoş kılmanın yollarını arayalım. Hadi onu alıp bugüne kadar hiçbir erkeğin varlığıyla kirletmediği kendi özel dairelerimize götürelim" diye yanıt verdi. Böyle konuştuktan sonra arkadaşları olan genç kızlardan birine işarette bulundu. O da hemen hafifçe serviler arasında kayboldu ama biraz sonra da kollarında birçok ipekliler taşıyarak geri döndü. Ve çok hoş kadın giysileri oluşturan bu iplikleri ayaklarımın ucuna yaydı. Ve hepsi birden giysilerimin üzerine bunları geçirmeme yardım etti. Böylece kılık değiştirince onların topluluğuna katıldım. Ve ağaçlar arasından geçerek özel dairelerine ulaştık. Böylece her yanı oymalı, inci ve firuzeler kakılmış, mermerle donanmış hareme özgü kabul salonuna girince, genç kızlar kulağıma bu salonun şahın tek kızının ziyaretçi ve dostlarını kabul ettiği salon olduğunu söylediler. Aynı şekilde şahın kızının da Sultan Züleyha'nın başkası olmadığını açıkladılar. Bunca güzel ve çıplak olan bu salonda, büyük halının üzerine çepeçevre yerleştirilmiş 20 altın işlemeli şilte dizilmiş olduğunu fark ettim. Ve kaçamak olarak cilveler yapmaktan ve ateş saçan gözlerle bakmaktan geri kalmamış olan tüm genç kızlar düzenli bir şekilde gidip bu işlemeli şilteler üzerine oturdular. Beni de ortalarında ruhumu delen gözlerle bana bakan Züleyha Sultan'ın tam karşısına oturmaya zorladılar. O zaman Züleyha içecek bir şeyler getirilmesini buyurdu. Öbürlerinden daha az güzel olmayan zengin giyimli altı yeni köle kız hemencecik ortaya çıktı ve bize altın tepsiler üzerinde ipek peçeteler sundular. O sırada 10 başka köle sadece görünüşleri bile insanın içini serinleten büyük çini bardaklar taşıyarak onları izliyordu. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.